Merhaba, 140 Yaşa hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Size 30 yıllık tecrübemle uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını vereceğim. Bugün sizlerle mind maintenance'ı konuşmak istiyorum. Maintenance hani yazar ya, makinelerin bakımı gibi bir şey. Mind de zihin demek. Zihin bakımı konuşacağız. Tıpkı bir makine gibi niye ona bakmamız gerektiğini konuşacağız. İşte dişlerinizi fırçalıyorsunuz değil mi? Günde iki kere en az yüzünüzü temizliyorsunuz, cildinize bakıyorsunuz, saçınıza bakıma, kuaföre gidiyorsunuz falan bir bakımdır. Aslında gidiyor. Bir de günlük olarak aslında zihnimize de böyle bir bakım yapmamız gerektiği dünya trendleri içinde yer aldı ve buna da mind maintenance diyorlar. Özellikle de daha genç nesil buna ihtiyaç duyuyor olarak tespit edilmiş. Çünkü biliyorsunuz, okuyorsunuzdur, hani depresyon daha yaygın. Gençler arasında umutsuzluk, bazen intiharlar, bağımlılıklar falan. Yani bu yani hepimizin ama genç neslinde de olması bu ihtiyacın büyüklüğünü gösteriyor. Demek ki bizim gerçekten o maintenance denen işi yapmamız gerekiyor. Yani arabayı da götürüyoruz sonuçta kilometre bakımlarına. Ama o çok da komplike bir makine değilken, beynimizin içi çok yüksek bir komplike makine pozisyonunda ama ona o kadar dikkat etmiyoruz. Yemeler, içmeler hep konuşulur yani. O da çok bir mesele değil ama konuyu oradan da anlatacağım. Öncelikle şunu şöyle düşünelim. Yani beyni kocaman bir hani arabanın ana kumanda merkezi, motoru ya da işte ne diyeyim bilgisayarın ana merkezi gibi düşünelim. Önce onun neyle çalıştığını anlamamız lazım. Yani beynin ihtiyaçları neler ki biz o bakımları yapmayarak ona yeterince bakmıyoruz. Şeyden bahsetmeyeceğim yani iyi düşünelim, iyi olsun, beynimize de iyi düşünceler gönderelim falan. Onlar da bir yere kadar anlamlı ama hani ben biyokimyacı olarak beynin biyokimyasal bakımından bahsedeceğim. O zaman da beynin hücrelerine gelmiş oluyoruz. Elbette her zaman söylediğim gibi hücre hücredir. Ama beyin hücreleri biraz daha nazik hücrelerdir. Özel bakım isterler. Her ne kadar kendi üstünlüğü, kendi kendine de baktırıp kolay bozulmuyorsa bile dediğim gibi trendlerde yer aldığına göre artık böyle bir ihtiyaç gündemin bir parçası olmuş durumda. İnsanlar zihinlerine özel bakım göstermek zorundalar. Hatta günlük olarak. Ne dedik? Nereden başlayalım? İhtiyaçlardan başlayalım. Beyin ne ister hücreler olarak değil mi? Bir, kocaman boynumuzda şah damarlarımız var. Onların hani atıyor, elimizi üstüne koyuyoruz. Bazen filmlerde görürsünüz, onun üstüne bastırınca bayılır falan insanlar değil mi? Öyle bir taktik oluyor. Yani beyne kan ve oksijen gitmediğindeki halden bahsediyorum. Yani beynin birinci ihtiyacı aslında kan ve kanla beraber gelen oksijen. Ve tabii ki ondan gelen enerji. Önce kandan bahsedelim. Beynin kanlanması önemli. Filmler çekildiğinde mesela demansla ilgili falan ileri yaşlarda ya da sorun varsa bakıldığında beynin kanlanması ölçülür. Özel fonksiyonel MR yöntemiyle ilaçlı bir materyal kullanılarak beynin nerelerindeki damarlar çalışıyor, bir yerde bir tıkanıklık var mı, bir anevrizma var mı bakılır değil mi? Hani pıhtı atmak, inme geçirmek, tıkanması, işte anevrizma, beyin kanaması diye bildiğimiz şey. Travma olmadan, normal hayattaki durumlardan bahsediyorum. Yani oradaki damar hattını ölçmenin yolu var, buna bakıyorlar. Ve demans vesaire olduğunda da şunu görüyorlar. Mesela diyor ki filmlerde, bilmem ne bölgesinde hipoksik alan gördük, iskemik alan gördük. Hipoksi oksijenin gitmediği yer, iskemi kanın gitmediği yer. Yani iskemi demek, iskemik bir şey görüyorsanız hani bir filminizde, kalp krizinden sonra da kalp için yazar bunu. İskemi oraya az kan gidiyor demektir. Demek ki yaşla beraber o dolaşım hattında bir problem oluyor ki yaşlanmanın kendisi beyinde iskemik bölgeler oluşturuyor. Bu dediğim gibi pıhtı atınca da olabilir, biz fark etmeden de yavaş yavaş ilerliyor olabilir. Yaşlanmanın kendisi de bunu yapar. Neden yaşlanmanın kendisi bunu yapar? Bütün damarlarımız yaşlandığımızda daha stiff yani esnekliğini kaybettiği, daha sertleştiği için açılıp kapanma yani boru gibi düşünün. Daha yumuşak bir plastikten olduğunu düşünün. Hani bir basınç gelince pıt açılıyor, içindeki kanı gönderiyor. Ama o sert bir boruysa açılamıyor değil mi? İçeriye yeterince gidemiyor. Belki uçlarda tıkanıklıklar oluyor. O yüzden mikro damarlanmanın iyi olması beynin ana ihtiyacı. Biz beynin içindeki mikro damarlanma için pek bir şey yapamıyor gözüksek bile oraya giden ana hat için bir şey yapabiliriz. Ne demiştim? Beyindeki şah damarlarından işte beyne giden ana damarlardan biri. Şah damarımızda ne sorunumuz olabilir? Eğer ailede kolesterol varsa, işte stenti olan, babası olan bir erkek varsa falan filan, işte sigarası, uykusuzluğu, kilosu, şusu, busu varsa akla gelmiyordur genç olduğu için yaşı. Ama onun karotis Doppler, yani boyun damarlarına Doppler'le, ultrasonla baktırıp orada bir plak olup olmadığını, bir daralma olup olmadığını ölçtürmesi lazım. Mesela bir sürü unutkanlıkta veya baş ağrısında bu bir gündem. Ama bu bile ekstrem bir konu ve ben hani daha işin ucunu bizim yaştakilere ve daha gençlere dayandıracağım. Daha çok olan şey damarın kendisi değil ama o beynin, yani boyundaki kaslar. Rın sertliği. Çoğunuz işte bilgisayara bakmaktan olabilir, günlük hayatından stresten olabilir. İşte boynum düzleşmiş, boynumda kireçlenme var, boynum sert ya da oradan baş ağrısı var ki oraya botoks bile yapılıyor gevşesin diye. İşte dişimi sıkıyorum, değil mi? Bunları söylüyor olabilirsiniz. Bütün bu boyna ait sıkmalar beyne giden damar hattındaki kanın da rahat gitmemesi demek. Demek ki neymiş? Beyin bakımımızda kanlanma önemli. Ailemizde kolesterollü, işte stentli, şuydu bu hikaye varsa bu kardiyolojik açıdan kontrol edilebilir. Belki aspirin gibi basit bir kan sulandırıcı bile burada bir sürü bakımdan yardımcı olabilir. Ama bunlar sanki hastalıkmış gibi gözüküyor. Ama biz günlük bakımımızda ne yapacağız? Demek ki boynumuzun sertliği, işte boyundaki kireçlenme, diş sıkma durumlarından uzak kalırsak kafamıza daha çok kan gidecektir. Zaten diş sıkma ile uyuyan biri baş ağrısıyla uyanır. Boynundaki o sertliği hisseden biri yine böyle bir şikayetle dolaşabilir. O zaman ağzımızın, çenemizin ve boynumuzun gevşemesi gerek. Diş sıkma, yani çeneni gevşemesi için işte manyezyum olabilir, botoks olabilir falan filan, ama farkında olmak tabii ki mesele. Siz iş yaparken de o sıkmayı yaşıyor olabilirsiniz, sadece uyuyorken değil. Veya günlük hayatta durma pozisyonunuz sürekli boynunuzdaki kasları yoruyor olabilir. Dolayısıyla o bölgenin bir tık gevşemesi gerekli beyin bakımı için. Bunu da şöyle diyelim, kanlanmanın iyi olması için boyun ve çene bölgemin daha gevşek olması lazım. İyi, kanlanmadan girdik, devam edelim. Hanımların çoğu kansızlık yaşıyor. Çoğunlukla demir eksikliği anemisi, ama erkeklerde de olabilen B12 folik asit anemisi de var. Nereden anlıyoruz? Basit bir kan sayımından bakıyoruz. Şusu busu küçük demek ki, ya da büyük, değişiyor şeye göre, testine göre, oradan anladığınız parametrelere göre bir kansızlık sorunu var. Şimdi kansızlık dediğimizde neyi anlatıyoruz? Eritrositler kanın temel elemanları ve onlar hatta dolanıyorlar. Beyin dahil her yeri dolanıp hem oksijen hem yiyeceği taşıyorlar. Kansızlıkta bunların sayıları az veya içleri boş ise demek ki kanlanma eksikliği manasına geliyor anemi aslında. Yani beynin içine yeterince kan gitmiyor ya da giden kanda yeterince istediğimiz madde yok demektir. Demek ki anemi olması da beyin bakımı için iyi bir şey değil. Demir eksikliği ise demir eksikliği, B12 folik asit eksikliği ise o, düzeltilmesi lazım. Erkeklerde anemi çok nadirdir, daha nadirdir. Eğer erkekler anemi görüyorlarsa iş kolonoskopi, endoskopiye kadar bir yerden kanama mı var diye uzar aslında. Kadınlarda işte regl yüzünden tabii ki demir eksikliği anemisi yaygın oluyor. Yine kadınlardan gidersek çoğunlukla düşük tansiyonlular, değil mi? Ben 9-6'yım, öbürü işte 8-5. 12-8 kadın çok az oluyor. Bu bizim östrolojimizin marifeti. Çünkü damarlarımızı o kadar esnek yapıyor ki kalbin pompa çok yumuşak cevap verdiği için, yani kalp içindeki kanı pompalıyor, hani azıcık öteye ittirebiliyor. Çok öteye gitmesine gerek yok. Boru gevşek, yani hani esnek damarlar anlamında söylüyorum. Hem iyi hem kötü, yani o esnekliğin dezavantajı düşük tansiyon. Fakat ince bir hanımsınız, düşük tansiyonunuz var, üstüne aneminiz var, ayağa da bir kalktınız, başınız dönüyor, gözleriniz kararıyor. Beyniniz ne diyor? Ben oksijen ve kanlanma konusunda sorun yaşıyorum. Yani bana yeterince basınçla ham madde gelmiyor diyor. Hani üst üste koyunca daha da korkunç. Tek tek de kötü düşük tansiyon veya işte aneminin olması, ama bir de üst üste koyunca daha da kötü. Ne yapabiliriz düşük tansiyon için? Başka yerlerde de anlatıyorum. Düşük tansiyonu o kadar alkışlamamak lazım. İdeal olan değere yaklaştırmaya çalışmak lazım. Siz 9-6-8-5 geziyorsanız en basiti, daha fazla tuz kullanımına, suyla beraber tuz kullanımına dikkat etmeniz lazım. Çünkü suyu tek başına içtiğinizde vücudunuzda kalmıyor. Suyu içiyorsunuz, 10 dakika sonra işiyorsunuz. Ama gövdenizde kalabilmesi için biraz tuzunuz olmalı ki beslenmenizde. ozmotik olarak vücut o suyu tutmak istesin. O zaman da kanın miktarı artıyor. Nasıl tansiyonda tuz kesiyorlar? Çünkü kanın miktarı azalsın diye. Biz de tersini yapıyoruz. O tuzla kanın volümü arttığı için hafif yükselmiş tansiyonunuz beyninize daha çok kan ve oksijen gönderebiliyor. Evet, beynin kanlanması için damar hattı sağlam olmalı dedik. Akışkan olmalı kan dedik. Mesela omega 3 öneriyoruz ya, o kanın akışkanlığını arttırdığı için beynin kanlanması için de iyi bir şey. Yine aynı şekilde erkeklerde ve ailede sorun varsa doktoruna sorarak belki bir bebek aspirini kullanarak da zihnine yardım edebilir kanlanma açısından. Boynumuz sert olmamalı, diş sıkmamalıyız, anemimizi düzeltmeliyiz dedik. Beynin kanla beraber, yani kan dediğimde aslında hep üç şeyi anlatıyorum. Kan dersem, yani kan gidecek ama kan niye gidecek? Oksijen ve enerji taşımak için. Demek ki oksijen asıl burada. Ben nefes aldığımda burnumdan giren oksijen beyin yakın diye burnumun arkasından beynime kaçmıyor ki. Gidecek akciğerime, oradan içeriye difüz olacak, oradan bu eritrositlerin tepesine binecek. Eritrositler alacak onu, beynin içindeki damarlara götürecek ve beynin senin oksijenlenecek. Yani oksijene ulaşmak için öyle dolanıyor ve bütün hücrelerin buna ihtiyacı var. Ve beynin oksijensizliğe tahammülü çok düşük. Bütün organlara göre çok daha kısa sürede şalteri kapatıyor beyin yani. Hani böyle şeyler vardır. Derler ki işte vefat ettikten sonra tırnağı uzuyor, saçı uzuyor falan. Bazı şeyler otomatik bir tık daha devam ediyor. Ama beyin çok kısa sürede oksijensizlik bittiğinde anında şalteri kapıyor. Ve bilirsiniz hani ufak böyle işte kazaydı, boğulmaydı, öyle bir şey olduğunda o küçük 1-2 dakika yüzünden insanlar hayat boyu epilepsi ilacı kullanırlar, uğraşırlar kafalarıyla yani. Okey, ekstremden normale geçelim. Demek ki beynin dayanamadığı şey oksijensizlik. Oksijen gidecek. Ama ne dedik? Burnumuzdan aldığımız oraya gidecek mi? Oraya gidebilmesi için aynı şey. Aneminiz olmayacak, damarlarınız iyi çalışacak, tansiyonunuz da o kadar düşük olmayacak. Fakat giren oksijen ne kadar? Bir de bunu düşünelim. Burnunuz tıkalı olabilir. Alerjiden sürekli burnunuz tıkanıyor olabilir, mevsimsel de olsa. Ağzınız açık nefes alıyorsunuzdur veya diş sıkıyorsunuzdur, gene burundan nefes almak çok mümkün değil. Uyku apnesi olabilecek en kötü hastalık. Birisi bana dese ki, bak bunu podcast'te söylüyorum, suç olur mu bilmiyorum ama sigara mı kötü, uyku apnesi mi kötü, uyku apnesi daha kötü derim. Çünkü oradaki oksijensizlik korkunç bir boyutta oluyor. %80'lere düşüyor uyku sırasında, kısa süreli bile olsa. Beynin de buna tahammülü olmadığı için direkt onlar demans adayılar. Yani uyku apnesinde o hortumlara mecbursunuz. Yani onları sevin, onlarla barışın. Böyle küçük fil yavruları şeklinde uyuyun lütfen. O yüzden uyku apnesi en büyük sorun. Ama dediğim gibi burundaki tıkanıklık olabilir, deviasyon olabilir. Mesela panik atak olduğunuzda fark edersiniz ki yüzeysel nefes alıyorsunuz, derin nefes almıyorsunuz. Astımınız olabilir, alerjiniz olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Uyku apnesi için uyku apnesi cihazını söyledik. Deviasyonu operasyon dedik. Burun çok alerjiden doluyorsa ilk önce süt grubunu bırakacaksınız. Bu inek sütü şeyleri sümüksülük hikayesini arttırdığı için, yani o akışkanlığı, kayganlığı oraları bir dolduruyor. Oradaki inflamasyona yazıyor. Hani ne yapacağım beslenmede diyorsanız en basiti bunu söylüyoruz. Mayalı ve sütlüyü yemezsen bir bak bakalım burundaki alerjilerin daha azalıyor mu diye. Çok ileri olduğunda zaten antialerjik ilaçlar kullanılıyor, aşılar yapılıyor falan filan. Ben daha günlük hayatta burnumuzu açalım da beynimizi besleyelimden gidiyorum. Burun bantları var, gece uyurken takıyorsunuz, onları takabilirsiniz. Diş sıkıyorsanız dişiniz bir plak yapabilir. Çene botoksu yaptırabilirsiniz. Belki yatarken manyezyum bir miktar işe yarayabilir. Onu alabilirsiniz. Dolayısıyla nefesi de gövdeye sokmanın yolları olarak, beyin bakımının parçası olarak bunu söyledik. Sonra üçüncü neydi? Kan gidiyordu. Orada enerji de vardı değil mi? Oksijen dışında. Enerji. Şimdi motor çalışacak ve yakıt lazım. Bir, o yakıtı oksijenle yaktığı için oksijen mühimdi. Yani oksijensiz yanması kötü beyin için. O yüzden oksijeni hedefe göndereceğiz. Bir de yakıtın kendisi. Her yerde işte beyin glikozu şöyle sever, böyle sever. Glikozsuzluğa yapamaz falan filan. Şimdi glikoz şeker değil. Glikoz biyokimyasal bir molekül. Bizim günlük hayatta şeker dediğimiz şeyle beynin kullandığı glikozu yapıştırmayın kafada. Dolayısıyla ben unlu bir şey yediğimde, hani un da şeker oluyor hesabı, veya işte hazır bir tatlı yediğimdeki gövdeye gelen glikoz moleküllü Ne biz şeker diyerek onu kötülüyoruz ama glukozun kendisini aslında seviyoruz. Şuradan seviyoruz. Yani salatalıkta da glukoz var, marulda da glukoz var, elmada, armutta da var. Saf protein olmayan her şeyde var. Üstelik vücut onu döndürüp de yapabiliyor. Yağları da çevirebilir, proteinleri de çevirebilir falan filan. Yani buradaki konu beyin şekersizliğe dayanamaz, şeker yiyeyim sınavdan önce akide şekeri konusu değil. Konumuz glikozu yakıt olarak kullanıyor ya, onu steady yani böyle hep belli düzlükte aynı oranda beyine göndermek. Nasıl anlatayım onu? Yani kan şekeri piklerinden kaçmak. Öyle olur ki siz bir oturuşta koca bir tatlı yanında şekerli bir içeceği içtiğinizdeki şeker piki beyninize adam edeceğini hasta eder. Çünkü o yükseklikle baş edemez. Beyin de diğer vücut hücreleri de. İşte insülininiz çıkar, oradan hipoglisemiz olur. Daha iyi hissedeceğinize uykulu olursunuz. Bir daha tatlı isterseniz falan filan. Bu diyabette, prediyabette, hipoglisemide konuşuyoruz ya. Aynı lafları beyine koyun. Düşünün kan şekerinizi. Onun minik yukarı inmesi tekrar aşağı. Yani böyle küçük kambur olacak onun. Kocaman bir tepe yükseliş yapmayacak. Anında o kadar çok ve kana çok karışan ve işlenmiş falan filan. Onlar beynin düşmanı. Yani beynin düşmanı bu şekildeki şekerleri çok yemek. Ama beyin şekeri kullanıyor. Evet ama biz ona glikoz diyoruz. O bir molekül. Zaten kimyanın bir parçası yani. Vücutta her yerde o kullanılıyor. Glikozla laf edilmesinin sebebi kaynağı olan o hazır yiyecekler yüzünden. Okey, demek ki yavaş salınan işte kompleks karbonhidratlar, bir anda çok yememeler falan, beyni böyle bir motor ham maddesiyle besleyeceğiz. Bir de beynin sevdiği bir şey var, yağlar. Biz aç kaldığımızda o açlıkta üretilen bir takım yağ moleküllerini de kendine yakıt olarak kullanabiliyor. O yüzden işte sade yağ yiyelim, Hindistan cevizi yağı yiyelim, yağlı beslenelim, avokado beyne iyidir, ceviz beyne iyidir hikayesi, omega 3 falan. Aslında beynin yağlarla iyi olduğu ve onları da motor yakıtı olarak kullandığı, ayrıca da iyi performans gösterdiği mantığıyla kullanılır. Demek ki yüksek beyin performansı, mind maintenance için bugün beynim için ne yedim? İyi bir yağ yedim mi? Daha az kötü karbonhidrat yedim mi? Beynime antioksidan olsun diye sebzemi, meyvemi yedim mi? Tansiyonum düşükse biraz tuzumu yedim mi? Yani beslenme de hakikaten o ceviz beyne benziyor, ceviz de iyidir mantığıyla, yani bir kere zaten doğal olan her şey yarıyor. Birinci kural olarak siz zaten işlenmişleri yemeseniz, yani unlu şekerleri yemeseniz ve bir öğünde de çok yemeğe abanmasanız beyin mutlu olur yani. Olur. Ama siz yemek yedikten sonra uykunuz geliyorsa o biraz geçmiş ola günleri başlamış demektir. Yani o halin devamı beynin de performansının düşmesi ve giderek demans hikayeleri falan demek. Hele hele yemekten sonra görmenizde bir bulanıklık oluyorsa o zaman daha da korkunç. Beynin içindeki şeker zaten size hızla artık zarar veriyor demektir. Bunu abartınca zaten 10 sene sonra katarakt oluyor. Demek ki beynin bakımı için yiyecekler bunlar. Beynin oksijeni için dikkat edeceğimiz 3-5 ayrıntıyı söyledim. Beynin kanlanması için de işte tansiyonumuza kadar, anemimize kadar bir şeyler söyledik. Tabii ki beynin asıl bakımı uyku. Uyumayan beyin çalışmıyor. Dünyanın en iyi beslenmesi, en iyi oksijeni, en iyi kanlanması da olsa 3 gün arka arka uyumayın bakalım kendi adınızı hatırlıyor musunuz? Dolayısıyla beynin kendi maintenance'ını yaptığı zaman uyku. Yani bırakın o yapsın. O sizden iyi yapacak zaten. En azından hatalarınızı da düzeltecek. Dolayısıyla sizin iyi bir uykuya uyumanız lazım. Uykunun iyi saati gece 11, karanlıkta ve ondan birkaç saat öncesinde de melatoninizi kaçırmayacağınız elektroniklere veda, gevşeme, stresli olmamaya çalışma, o saatte ağır egzersiz yapmama, o saatte yemek yememe gibi bildiğiniz, benim hep tekrarladığım ön şeyleri yapın. Özeti şu, beyne bakacaksınız çünkü bu artık psikolojik bir mesele olarak bile masaya kondu. Dünyanın trendi, nasıl bakacağız beynimize? Okey. İyi düşün, şu bu hepsi tamam, egzersiz o da fiziksel olarak cevap veriyor, onların hepsi tamam, meditasyon hepsi tamam. Fakat günlük olarak beynim için iyi yağları yedim mi, antioksidanları yedim mi, beynim için çok yüklenmeden karbonhidratsız beslenebildim mi, işlenmişleri, şekerleri yememeyi becerebildim mi, dişimi sıkmayı bırakıp, nefesimi tutmayı bırakıp, boynumu kasmayı bırakıp oraya biraz oksijen gönderebildim mi? Tansiyonuma, anemime dikkat edebildim mi? Bunların hepsini yaptık. Uyku şartlarım yerinde mi? Öncesinde yapmam gerekenler, elektronik yok, yemek yok, karanlık oda, gevşemişlik. Ha, o uykuya dalın. Ondan sonra mind maintenance işi mind'ın kendisinde. Beyniniz kendi kendine adam eder zaten. Hem kendini adam eder, temizler, hem vücuttaki diğer sistemi de adam eder. Yani uyku sizin devreden çıktığınız, fabrika ayarlarına beynin bütün vücudu döndürdüğü, arada kendini de silip süpürdüğü bir zamandır yani. Bunu uzatırız yani. Beyninde lenf sistemi var uykuda, o lenfler boşalıyor. Lenf dediğin beynin artıkları falan filan, konu uzar ama mantıken gündüz ben gerekenleri yapayım, gece de uyku şartlarımı ayarlayayım, sonra beynim kendi bakımını yapmaya devam etsin. Bundan hiçbir şey anlamadıysanız bile, ya da yani işinize gelmiyorsa anlamak, mind maintenance, yani zeki ve kafamı iyi kullanan ve bundan ne depresyon ne unutkanlık bir şey yaşamak isteyen biri değilim, onlardan olmak istemiyorum diyorsanız, birinci kural, mükemmel bir uyku hijyeniyle mükemmel bir uyku. Çünkü beyin zaten %90'ını yapacak. Biz %10'u onu bozmamak olarak günlük hayatımıza devam edeceğiz. Beyin bakımımız böyle çok uzadı. Yani 2 dakika dişini fırçala demek kolaydı ama ben diş fırçalamayı ve ağız bakımını da probiyotiklerden girer, ağzım mukozasından çıkar bir podcast anlatırım. Hatta onda bir podcast anlatayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.